Herkese merhaba. Yasemin hoş geldin. Nasılsın?
Hoş buldum Ecem. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyiyim ben de. Her zaman görmeye alışık olduğum bir açıdasın. Normal
Evet.
bir toplantı gibi. Hoş geldin. Zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Biraz
Rica
onarım
ederim.
çağı dediğimiz şeyden başlayarak açılış yapayım istiyorum. Anadolu meraları olarak bizim kullandığımız bir ifade aslında Yasemin, senin de bildiğin gibi onarım çağı. Yani sistemsel bir dönüşümden ve insanın ilişki kurduğu her şeyi kapsayan bir onarım sürecinden bahsediyoruz aslında en temelde. Tarım ve gıda da büyük bir yer kaplıyor bu süreçte. Bu bölüm özelinde insanın çevresiyle ve şeylerle kurduğu ilişkiyi gıda ve tarım çatısı altında toplayarak konuşacağız gibi duruyor. Yani bakalım başka bir yere evrilmezse ona da bakarız. Bu noktada senin için onarım çağı kavramı neyi ifade ediyor ile başlamak istiyorum ben.
Evet, bunu zaman zaman düşünüyorum. Acaba onarım çağı benim için ne demek diye. Çünkü yıllar içerisinde böyle kendi hayatıma da baktığımda onarımla ilgili fikirlerimin değiştiğini de düşünüyorum. Yani aslında şöyle, temelde her zaman onarımın çok önemli bir şey olduğuna ve mümkün olduğuna inandım. Yani tabii bunu böyle eskiden tarım odağında düşünmüyordum, sonradan gelişmiş bir şey, ama en azından insan ilişkilerinde, sistemlerde bir takım şeylerin onarılması gerektiğini düşünüyordum. Zaten sosyoloji mezunuyum, onun getirdiği böyle bir bakış açısı, bir şey vardı. Şimdi şunu düşünüyorum tabii, yani onarım çağını biraz daha somut bir şeylere oturtma ihtiyacı hissettiğim için herhalde. Doğayla bir ilişki üzerinden tabii bir tanımlama yapıyorum ve dönüp baktığımda, yani özellikle son 100 yıl, 200 yıl, tabii çok öncesinde de insanlık tarihi hep doğaya karşı bir yıkımla dolu olmuş. Yani çok geniş konuştum, her zaman değil ama en azından yani son birkaç yüzyıldır baktığımızda böyle bir hükmetme ihtiyacı var insanda, bir tahakküm ilişkisi kuruyor doğayla. Benim için onarım çağı bu tahakküm ilişkisini kırmak, yani onu kurmaya çalışmaktan vazgeçip daha farklı bir sinerjiyi tekrar görebilir hale gelmek. Çünkü yani doğayla bir sinerji yaratmak mümkün. Onu görmek ve mümkünse eğer o sinerjiyi de bugüne kadar yıktığımız şeyleri onarmak için kullandığımız bir çağ. Yani unuttuğumuz şeyi fark edelim istiyorum ve o fark ettiğimiz şeyi de bir güce çevirelim. Ve bu da bir onarım aracı olsun. Bu çağda bütün bunları böyle fark ettiğimiz, yaşadığımız bir çağ olsun diye düşünüyorum kendi kendime.
Çok güzel
Emek isteyen bir çağdayız.
toparlamamız gereken bir yere evirdiğimiz bir şeyi şu an hani düzeltme sürecindeyiz gibi de bir yandan.
Evet.
Bu noktada aslında araçlardan bahsettin. Yani bir araç da olması gerektiğinden. Biz de bu noktada aslında toprak ve toprakla kurduğumuz ilişkiyi bir araç olarak da alıp bazı yerlere gidiyoruz. Ve her zaman da onarımı ısrarla topraktan başlatıyoruz her noktada. Bu noktada toprakla kurduğumuz ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Hem bilimsel olarak toprağı inceleme şekillerimizden, yani normalde işte çok kimyasal bir süreç olarak baktığımız yerden artık oradaki ilişkileri, canlılığı, mikrobiyolojiyi gördüğümüz bir yere evrildiğimiz, hani hem bilimde hem de iş yapış biçimlerimizden de yola çıkabiliriz. Hem de araziyle gıda ürettiğimiz yerle olan ilişkimizi düşündüğünde geldiğimiz noktayı genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Ya da gelmemiz gereken noktayı?
Birkaç tane soru sormuşsun gibi geldi. Yakalayabildiğim yerlerden böyle biraz şey yapayım. Şimdi toprakla olan ilişkimizde de bence hep böyle yanılgıya düştüğümüz bir şey vardır. Onu yapıyoruz. Gözümüzün görmediği şeyde işte ne olduğunu bilmiyoruz, anlamıyoruz ve ona zarar verdiğimizi fark etmiyoruz. Yani bunu mesela genelde Türkiye'de çok köylerde rastlarız. Yani köyün ta en uzak köşesindeki nehrin kenarı bir çöplüğe dönüşmüştür. Çünkü herkes götürür çöpünü oraya bırakır ve orada olduğu zaman sanki, yani gözü görmediğinde o çöpü, o yokmuş gibi farz edilir. Şimdi mesela toprakta da böyle, pestisitler de böyle, işte yani toprağın üzerinde müdahale olarak düşündüğümüz şeylerin hepsi gözümüzle görmediğimiz şeyler. Dolayısıyla sanki yokmuş gibi bir yanılsama içerisine giriyoruz. Burada tabii yani şu başa biraz dönüp şunu söylemek lazım. Toprak Tarım gerçekten de insanın doğaya en büyük müdahalesi. Yani burada şey demek istemiyorum. Yani tabii ki enerji santralleri, inşaat sektörü vesaire onların hepsi bir yıkıma sebep oluyor ama onlar zaten içinde bulunduğu doğayı yok etmek üzere bir tasarlanmış sistemler diyeceğim. Tarım öyle değil. Yani biz aslında tarım yaparken bir yandan daha fazlasını yapabilmek, insanları doyurabilmek istiyoruz. En büyük kaygılardan bir tanesi bu. Bu bugünkü konvansiyonel tarıma geçirmiş olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Yani toprağa aslında işte o onarım çağındaki ihtiyacımız olan sinerjiyle birlikte işleyebilirsek, yani yine müdahalemizi bize daha çok ürün versin kafasındaki o tahakkümden çıkarabilirsek eğer, en çok sinerji için aslında yani olumlu müdahale etmemiz gereken ya da olumlu müdahale etmeye çalıştığımız şeyi bozmaktan çıkıp onaracağız ya da işte olumlu müdahaleyi başarmış olacağız yani. Ama işte orada böyle çok ufak bir takım tuzaklar var, fark etmiyoruz yani, yeterince uyanık değiliz ya da bir şekilde tabii farklı şeylere odaklanıyoruz. Yani işte gıda odağı çok bencilce geliyor bana. Ya da yani mesela hani herkes çok organik tarım odağında düşünüyor. Sertifikasyonlara indiriyor her şeyi. Yine çok bencilce geliyor. Çünkü mesela organiğin ötesini görebilmek lazım. Organik tarımda da bakıyorsun, evet sertifikası var. Bana zarar vermiyor diyorsun. Vücuduma zarar vermiyor. Ama toprağa zarar verip vermediğini tüketici yeterince bilinçli bir şekilde düşünmüyor. Bu arada şunu söyleyeyim, yani organik tarımcılar der ki yani biz toprağı aynı zamanda da onarıyoruz ve gözetiyoruz, işte münavebe yapıyoruz, bir takım yöntemleri uyguluyoruz. Çok doğru, ben aslında üreticilerden bahsetmiyorum burada, çok daha tüketici odağında konuşuyorum. Yani çünkü onun etkisi de başka bir şey, yani o tüketici bilinci başka bir şeylere evriliyor, sebep oluyor. Ve işte bugün böyle dönüp baktığımızda aslında doğaya isteyerek ve yani severek yaptığımız, düşünerek müdahale ettiğimiz bir şeyde yine bir tahakküm kurmuş oluyoruz. Ve ne olduğunun bile farkında değiliz. Yani toprağı pis zannedenlerin olduğu bir şeyde yaşıyoruz. Yani bazen çocuk etkinliklerinde denk geliyorum böyle. Anneler çocuklarına aman elini toprağa sürme, pis o, pis diyorlar falan. Yani şimdi işte tabii sen demin güzel söyledin. Artık organik bir şey olduğunun farkındayız. Fark etmeye başladık. Biz bunu zaten biliyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Çalışma alanımızı bu olarak seçmişiz. Çünkü işte o demin bahsettiğim tüketiciyle toprağın buluştuğu noktada çok büyük bir potansiyel var. Orada söylenebilecek, anlatılabilecek ve yapılabilecek çok fazla şey var. Bu da biraz işte kamuoyunu yetiştirmekten, çok farklı kitlelere ulaşabilmekten, onlarla sohbet edebilmekten geçiyormuş gibi hissediyorum. Çok da
Doğru.
galiba.
Ya geniş bir konu, toparlamak zor gerçekten her zaman,
Evet.
çünkü herhangi bir şey herhangi bir şeyle bağlantılı. Burada şeyi duyuyorum söylediklerinden, yani bu tahakküm ve aslında mülkiyet ilişkisi,
Doğru.
sahiplik ve bir yerde bir fikrimizin olma cüretini gösterebiliyor olmak. Bu noktada mesela kendi mülkiyetimizde olmayan bir şeyin onarımından nasıl etkileniyoruz? Yani genel olarak böyle daha pratik bir yerden projelerde o onarım yapacağımız alanda, onarıcı tarım faaliyetlerini ne yani diyelim uygulayacağımız yerde faydalanıcı kişiler o mülkiyet sahibi kişi ve kişiler oluyor gibi düşünüyoruz. Yani somut bir örnek olarak mesela tarım yapılacak arazi seçiminde genel olarak eğer kişinin farklı farklı seçenekleri varsa kolay erişilebilirlik, işte daha kolay işlenebilir bir toprağa sahip olması ya da işte yakın olması falan gibi ölçütler belirleyici oluyor çiftçinin hangi alanda tarım yapacağı. Ama hani onarıcı tarım pratikleri uygulayalım bu arazide dediğimiz zaman çiftçi de o zaman kendi arazimde uygulayayım gibi bir refleks oluşuyor. Normalde tarım yapmayı hiç düşünmese bile orada. Burada onarım ve mülkiyet ilişkisini nasıl değerlendiriyorsun? Yani kendi mülkiyetimizde olmayan bir şeyin onarımından etkilenmiyor muyuz ya da niye böyle düşünüyoruz? Yine bir sürü soru sordum Yasemin, o yüzden bir yerden başlayıp devam edebilirsin.
Bu sefer zor da sorular sordun. Yani evet, mülkiyetten ben de çok bahsediyorum. Yani birincisi zaten böyle bu kadar mülkiyeti ne kadar savunuyorum bilemeyeceğim. Böyle mesela şeye falan sinirlenirim ben hep. Ülke sınırlarını kim koydu? Bu ne? Yani şu bir tane yuvarlak bir dünyanın üzerinde yaşıyoruz ve şuradan şuraya gidip gidemeyeceğimi, bir vize almam gerektiğini bana söyleyen biri var falan gibi, böyle çok başka bir seviyede aslında. Yani bu beni çok düşündüren bir konudur. Ama tabii daha küçük ve onarım ölçeğine doğru inmek gerekirse, yani aslında bunu böyle bir hani Anadolu Meraları'nın sık sık söylediği, konuştuğu gibi böyle bir paradigma değişikliği olarak algılamaya başlayınca, bir ideoloji olarak gördüğümüz zaman mülkiyetin kime ait olduğunun ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama yani tabii ki hani bazen seninle konuşuruz ya, hani egolarımızı öldürmedik. Yani sonuçta sahip olduğumuz mal böyle bir gurur kaynağı olabilen bir şey bizim için. Ve insanlarda da hep o işte ben, benim, bendeki onarılsın o zaman önce, benimki onarılsın gibi böyle bir istek, heves, bir şey görüyorum. Ama burada bir kolektif bilinç oluşturabildikten sonra hani o onarımın fikrini paylaşabilmek, anlatabilmek için bence herkesin malına, mülküne ihtiyacımız var ve hani bunları iyi örnekler olarak konumlandırmak lazım. Yani o onundu, başka kimseye yaramadı dememek lazım. Ayrıca yani işin tabii ki bir de bilimsel tarafına dönüp bakınca onarılan her toprakta işte gömülmüş karbon, arttırılmış organik madde. Ya öyle bir noktadayız ki şu an dünyada hani küçüğe küçük demek, yani diyorum bu arada ben de bazen, ay çok küçükmüş o diyorum, ama yani öyle bir şey, küçüğü büyüğü ayırmak lüksümüz kalmadı gibi görüyorum yani şu an gelinen noktada.
Bu
Herkes
arazi
neresinden tutup ne
büyüklüğü
yapabiliyorsa yapmalı.
olarak. Tamam.
Yani
Arazi
evet,
büyüklüğü.
arazi büyüklüğü küçüklüğü. Evet. Yani 10 dönüm, yani tabii ki 10 dönüm ufak bir arazi baktığında, ama yani öyle bir noktadayız ki 10 dönümde onu yapan insanın eforu, emeği ve ortaya çıkardığı etki aslında çok büyük ve bizim gözle görebildiğimizden daha fazla bir etki. Yani tabii ki benim gönlüm ister ki hep böyle binlerce hektarları onarmaktan bahsedelim, konuşalım. Yani nitekim onu da konuşuyoruz, ama yani ikisi çok farklı şeyler. İkisinin etkisi de çok farklı. Yani çok binlerce dönüm hektarda bir şey yaptığında dokunduğun insan sayısı farklı ve bu hani popülasyon gibi düşünmemek lazım. Bazen böyle alabildiğince insansız bir alandan bahsediyorsun. Yani oradaki iyileştirmenin kim farkında mesela, hani onu da sorgulamak gerekiyor. Ama 10 dönümünde kontrollü, bilinçli bir şey yapanın kendisi farkında, komşusu farkında, arkadaşı farkında. Yani öyle bir şeydeyiz ki etki alanını küçümsemememiz gerekiyor. Ama yani bilmiyorum, evet, büyük arazilerde de, küçük arazilerde de, küçük ölçekte de, büyük ölçekte de şu an yapılan her şeyi faydalı görüyorum yani ben açıkçası.
Evet, yani küçük, yani arazi büyüklüğünün ötesinde aslında etkisini ölçecek bir sürü ölçüt
Etkisi.
var. Orada nasıl bir aile geçiniyor, orada nasıl bir yapı var, nasıl bir topluluktan bahsediyoruz gibi ölçütleri de var. Yani sadece gerçekten hektar bazında sayıya indirdiğimiz bir şey olarak konuşursak yine çok indirgemeci bir şekilde yaklaşıyor oluruz genel
Yani bir de bu
olarak.
konuyu ve onarımı biraz şeyden de düşünmek mümkün. Mülkiyeti ortak, yani ortak müştereklerde de yapılabilecek şeyler bunlar. Yani işte hükümetin arazileri var, belediyelerin var, muhtarlıkların yönettiği yerler var. Yani bu bütün Türkiye genelinde çok güzel, iyi örnekleri de var. Yani onların da bazıları daha küçük, bazıları daha büyük, ama bir insana ait olmayan işte kontrolü bir kuruluşun, kamu kuruluşunun ya da bir bakanlığın altında olan, ama birçok insanın birlikte bir araya gelerek bir onarımı harekete geçirebileceği alanlar da mümkün. Yani buralarda da işte yine sinerji lafına takmışım gibi olacak, ama yine bir sinerji oluşturmak mümkün. Yani birçok insan bir araya gelerek bir büyük bir alanı, büyük bir toprağı kendisine ait olmasa da onarmak isteyebilir. Orada biraz sonuç odaklılık da işin içerisine giriyor. Yani genelde tabii, yani birazdan da konuşacağız, ama yani gıda odağı da var ya, hep böyle ortak bir şey yapalım ve ortak olarak kendimize iyi gıda yetiştirelim fikri de yatıyor yani o ortak bir şey yapma çabasının arka planında.
Doğru. Gıdaya geçmeden aslında şeyi söylediğin bu sinerjiden de devam edersek Bu sinerji en çok komünal alanlarda, komünal otlatmanın olduğu yerlerde, zameralarda da görebiliyoruz. Görebilirsek, gerçekten o sinerjiyi yaratırsak. Hani ortak daha büyük sürülerle, daha çok insanın dahil olduğu, daha fazla bileşenin olduğu şekilde ilerleyen onarımın etkisinin büyüklüğünü de görüyoruz. Sadece hani toprağa gömülmüş karbon ya da işte oradaki bir takım sayısal ölçütlerin ötesinde oradaki ilişkilerin, topluluk ilişkilerinin iyileştiğini de tarımı bir araç olarak kullanarak o sinerjinin toparlandığını da görebiliyoruz. O da aslında bana şey geliyor. Hoş bir araç ve bütünleyici bir çekirdek gibi geliyor o anlamda. İyi kullanıldığı zaman.
Evet, yani tarım ve mesela mera ekosistemleri birçok şeyi birleştiren böyle ne bileyim ortak şey merkezler. Yani tarım yaptığımız alanlar da genelde böyle oluyor. Ya yani daha doğrusu eskiden böyleymiş. Şimdi biraz daha farklı bir şeyde ilerliyor ama eskiden alanlar çok daha farklı şekillerde ortak kullanılırmış. Şimdi böyle örnekleri az kaldı. Aslında belki devletin de yeni bir takım politikalara geçmeye çalışıyor ya şu an. Yani çok politikaya da girmek istemiyorum ama belli bölgelerde yetiştirilecek belli şeyleri seçecek, karar verecek. Onlar aslında bir ülke çapında sinerji yaratmaya çalışıyorlar. Burada şu eksik, o bunu yetiştirsin, orada bu iyi yetişiyor, bu yetişsin falan gibi bir şey. Bu küçük ölçekte eskiden çok yaygın bir şeymiş. Ve bunu işte mera alanlarıyla, tarım yapılan alanlarla, ikisine de girmesine izin verilen hayvanlarla, işte oradaki börtü, böcek, her şeyle birlikte insanlar işte kendilerine yettiği kadarını alıp o böyle dengeyi koruyarak ekosistem sağlığını gözeterek yaşıyorlarmış. Yani şimdi tabii çok farklı bir şeydeyiz. Yani özellikle işte bu yeşil devrim zamanında, sonrasında diyeyim, hep böyle bir nasıl besleyeceğiz, insanları nasıl besleyeceğiz paniği var ya, yani o panik bence yanlış kararlar alınmasına sebep olmuş. İşte orada böyle bir durup geri adım atmak ve hani geleneksele dönmek değil ama bir takım iyi örnekleri de hatırlamak ve tekrardan o ekosistem sinerjisini yaratabilmek önemli oluyor.
Doğru.
Ya örneğini
Ya o
görüyoruz, var yani, yapılmış.
evet. Doğru. Yapılabiliyor bu da. Yani yeni bir şey
Yapılabiliyor.
aslında. Her zaman yeni bir teknolojiden adapte olmamız gereken yepyeni bir şeyden de bahsetmiyoruz çoğunlukla. Ya insanın gıda ilişkisini düşündüğümüz zaman yani şu an var olan hani ekonomik modelde dominant sistemde bir ürünün gıda ve sağlık ürünü olmasıyla işte jet uçağı ya da ne bileyim botoks falan gibi bir şey olması aslında çok da fark etmiyor. Hani her üretim o ürünün satışına yönelik yapılıyor.
Evet.
Bununla birlikte bir de hani her zaman konuştuğumuz yani insanın doğanın senin biraz önce de söyledin insanın doğanın fenomenlerinden ve o döngülerinden uzaklaşmasıyla aslında gıdayı meta olarak algıladığı da bir yerdeyiz. Çok daha mekanik bakıyoruz, çok daha hani belirli gruptaki şeyleri belirli girdiler ve çıktılar bir fabrika sistemi gibi düşünüp daha kolay optimize edebileceğimiz şekilde bakıyoruz yani. Çünkü bunu artık gıdayı ya da tarımı şekillendiren insanlar da burada doğmuş büyümüş bu fenomenlerin içinde olan insanlar da olmamaya başlıyor. Hani uzaklaşmış bir grubun aslında dönüp tarım yaptığı da genel olarak oradaki teknolojiyi ürettiği de bir yerdeyiz bir yandan. Buradaki hani bunun iyi yönleri de olmakla beraber buradaki optimizasyonun ve iyileşmenin bir de bozulmuş bir insan ve gıda ilişkisinden bahsediyoruz. Buradaki sence bu ilişkiyi iyileştirecek, onaracak süreçler nereden geçiyor?
Şimdi burada birkaç şey var söylemek istediğim. Birincisi şeyi düşündüm sen konuşurken. Bir süre önce katıldığım bir konuşmada tarım teknolojileri üzerine sohbet ediyorduk. Ve sohbetin çok fazla şeye doğru gittiğini gördüm. İnsanı tarımdan ve topraktan uzaklaştırmaya doğru. Artık işte tarımda makineleşme, makinelerin insansızlaşması ve bir sürü şeyin otomatik olarak tarlada makineler tarafından yapılması üzerine böyle bir konuşmalar gidiyordu. Ve dedim ki yani acaba dedim hani bir dursak burada bir saniye nefes alsak ve tarım insansız gerçekten olabilir mi? Yani hiçbir zaman ya insan faktörünü tarımdan çıkardığınızda kaybedeceğiniz şeyleri düşündünüz mü? Bütüncül bakabiliyor musunuz dedim. Şimdi burada böyle şeyi düşünüyordum. Bazen verdiğim eğitimlerde insanlar nohutun bir tohum olduğunu unutmuş oluyor. Tohum diye anlattığım birçok şeyde diyor ki işte bunu nereye gömeceğim? Toprak dediğiniz nedir? Toprağın rengi ne renk olmalı falan. Böyle o kadar şey sorular alıyorum ki insanları tarımdan uzaklaştırdıkça gıdamızı üretmenin ne kadar zor bir şey olduğunu unutturuyoruz diyeyim. Ben genelde hep şey öneririm. En azından bir tane nohutu alın ve yaşam döngüsünü tamamen gözlemleyin. Bakın bir tanesini bile yetiştirmek ne kadar emek istiyor. Siz bunu böyle milyonları doyurmak için tarlalarda, dönümlerde yaptığınızı düşünün derim. Süreçlerden kopuyoruz. İnsanları süreçlerden koparmaya çalışıyoruz. Şimdi tüketici zaten süreçten kopuk. Makineleşmeyle ve teknolojiyle üreticiyi de üretimden koparmaya çalışıyoruz aslında. Çok daha mekanikleştiriyoruz. Yani bu arada teknolojiye kesinlikle karşı değilim. Teknolojik araştırmaları da destekliyorum. Ama odak noktamızın bu olmaması gerekiyor. Bir denge olması gerekiyor. Ve sonra yani bu benim bu sohbetten konuşmadan sonra bütün bunları böyle düşündük konuştuk. Tam da dedim kendimi ifade edemedim falan. Herhalde birkaç hafta sonra Tabit'in Tülin Akın'la görüşmüştük ve Tülin çok güzel bir laf etti. Dedi ki teknoloji çiftçinin hizmetine sunulan bir şey olmalı dedi. Yani teknoloji çiftçinin yerine geçemez. Çiftçinin ya, hizmetine sunulacak ve o teknolojiyle birlikte bütün de başından beri konuştuğumuz onarımı gözeterek bir takım yani doğru şeyleri odağımıza alarak gerçekten de bütüncül bakarak bir yani onarıcı tarım yapmalıyız diye mesaj, kuvvetli mesaj vereyim burada.
Yani çok çok güzel bir yere bağladın. Benim de aslında şey hep düşündüğüm yani bu kime hizmet ediyor? Biz bunu geliştirebiliriz. Yani teknoloji gelişebilir tabii ki de. Yani zaten burada teknoloji gelişmesinci bir evet. Anti teknoloji iki kişi buluşmuş kavga ediyorlar gibi bir yerde değiliz asla teknoloji severler. Ben de son derece yani optimizasyon ve teknolojinin yanındayım ama o bağlamından kopuk teknoloji de gerçekten biraz saçma oluyor. Yani şey birçok teknoloji hani çok net ve saçma hepimizin ortak bir noktada saçma olduğunu düşündüğümüz bir örnek olur diye vereceğim. VR gözlüklü ineklerin süt verimliliğinin artırılmasını hani hepimiz aynı sayfadayız diye düşünüyorum değil mi? Bu hani buraya gelişmemeli teknoloji. Hani böyle bir teknoloji varken yani her yani bazı teknolojiler gerçekten bu kadar absürt geliyor gelişmesi kime ne faydası var anlayamıyorum falan. Bu noktada evet çiftçiye çiftçiye kolaylaştırıcı, çiftçinin hayatını kolaylaştırıcı bir yere mi gidiyor? Yoksa biz sadece teknoloji geliştirmek için mi geliştiriyoruz? O noktada hani o soruyu sormamız gerektiğini gerçekten düşünüyorum. Katıldım.
Ya o biraz işte iş modeliyle alakalı. Yani bugün artık tarım teknoloji teknolojileri geliştirmek, gıda sektöründe bir şeyler yapmak popüler bir sektör, iyi iş modelleri gibi bir şeye evrildi. Çoğu insan da bilmiyor yani gerçekten iyi bir iş modeli mi değil mi ya da işte iyi bir alan mı çalışmak için farkında değil. Yani iş modeli derken birçok farklı modelden bahsetmek mümkün ama yani o... Birazcık da işte pandemi sonrasının getirdiği ya tabii ki bütün teknolojik şeylerin hepsi pandemi öncesinde başlamıştı ama pandemiyle de yatırımlar arttı. Yani biliyorsun böyle hani bir iyice böyle bir teşvik.
Biraz yoğunlaştı sadece pandemi sonrası yani hani o teknoloji.
Evet.
Yani teknoloji bir olarak yani alan olarak gıda ve tarıma yoğunlaştı gibi bir şey oldu aslında. Ama işte evet. Oradaki bağlamından kopması durumu bence de bu pandemi sonrasında gerçekleştirdi o panik haliyle. Zaten bütün olmasa bile hani çoğu böyle tarımda milestone diyeceğimiz ve şu an hani negatif etkilerini gördüğümüz azotlu gübrelerden tutalım hani birçok konvansiyonel üretim falan bütün birçok şey o kıtlık ve panik bilinciyle geliştirilen çözümler. Yani aslında bir çözüm o da düşününce kimse hani dünyayı batıralım diye bir şeyler kurmuyor bence. Ama o panik anında bulunan çözümlerin etkilerini yaşayarak zamanla görüyoruz. Hani biraz geriye çekilip hep de hani öyle konuşuruz ya genel olarak biz Anadolu meralarında da karar alma durumlarında da hani bir mesafelenip bir şeylere cevap verelim ve ona göre bir aksiyon alalım diye. Sanıyorum o mesafelenmeyi unutup bir anda bir panikle geliştirdiğimiz çözümlerin etkisini de biraz konuşuyoruz geldiğimiz noktada.
Evet, yani mesela Rachel Carson'ın Sessiz Bahar diye bir kitabı vardır, bilir misin? O kitapta sanıyorum 60'larda mı yoksa 50'ler midir? Ya 50'lerde yapmışlar, şu an onu, yani karıştırıyorum yılını ama o yıllarda yazdığı kitap bu böyle İkinci Dünya Savaşı sonrası işte kimyasalların bir kısmının tarım ilaçlarına evrilmesi falan filan gibi şeylerden doğadaki tahribatı fark ediyor ve kitabının sonunda spoiler veriyorum burada ama GDO diyor, yani tarımın kurtuluşu GDO'dadır çünkü bu kadar kimyasala yalnızca GDO dayanabilir diyor ve yani o günün şartlarında çok aslında ilerici bir fikir ve harika bir şey ve yani belki bu arada hala da bazı şeylerin kurtuluşu GDO'dadır, bilmiyorum yani GDO'lu tohumlar bugüne kadarki üretildiği şekillerinde yerini bulamadığı, sağlıksız olduğu ortaya çıktı falan ama yani teknoloji devam ediyor, araştırmalar devam ediyor. İleride neyle karşılaşacağımız belli olmaz ama yani bazen günün şartlarında çok iyi bir fikir gibi gözüken bir şey yıllar sonra hiç iyi değilmiş gibi çıkıyor. Biz maalesef o kendimiz bir uzaklaşalım geriden bakalım dediğimizde yıllar sonraya gidemiyoruz ya.
Doğru.
Yani hani belki bireysel olarak belki biraz becermeye çalışıyorum diyelim, ya beceriyorum diyemeyeceğim ama bir deniyorum falan ama yani toplumsal düzeyde böyle bir şey mümkün değil. Yani bütün insanları hadi bakalım siz birkaç adım geriye çekilin. Geriye çekilmişken de birkaç yıl ileriye gidin. Oradan bir değerlendirin, geri dönün. Olmuyor yani.
Doğru,
Onun
belki karar
için.
alış biçimlerini biraz buraya, karar alıcıların bu mesafelenmeyi gerçekleştirebileceği bir şeyden bahsediyor olabiliriz.
Evet, ama işte böyle bir takım mitler var. İnsanlar nasıl doyacak? Çok fazla tartışılan şey. İnsanlar, yani şu anda dünya üzerindeki insan nüfusunu doyurabilecek kadar gıda üretiliyor. Üretim değil ki problemimiz. Ya yani o üretimin üçte birinin çöpe gittiğini biliyoruz mesela. Yani hem insanlar nasıl doyacak diyoruz, hem gıdayı üretebiliyoruz, hem ürettiğimiz çöpe gidiyor. Ondan sonra bir de dünya nüfusunun üçte biri de hala da açlık sınırının altında ölüyor falan. Yani burada böyle inanılmaz, yani sistemsel bir problem, yani bu o kadar net, o kadar belli ki ve hani bunun tabii ki bir sürü ülkeler farkında, bir sürü şirketler farkında, fakat işte bunun bu farkındalığı, aydınlanışı bireysel düzlemde yeni olmaya başladı. Yani belki de son 20 senedir, yani hükümetlerin, büyük şirketlerin bir kısmı bunlara o kadar erken aydı ki bu meseleyi sömürmeye bile başladı. Düşün, yani gıdada tekelleşmeden bahsediyoruz. İşte hani tohum konusundaki en büyük tartışmalardan bir tanesi budur. Yani tohumun mülkiyeti kime ait olmalı? Yani bugün birçok insan sertifikalı tohum almadığı zaman üretim yapamıyor. Üretebilecek tohum yok elinde. Yani tohumun mülkiyeti bir şirkette ise o zaman gıdanın mülkiyeti de bir şirkette midir o zaman? Halbuki yani bunu çiftçi yetiştiriyor. O tohumları yüzyıllardır çiftçi devam ettirmiş, çoğaltmış, büyütmüş, bir kısmını kültüre bile almış hatta yani. Hani biz onların üzerine bir sertifika, bir şeyler koymaya çalışıyoruz böyle. Ve hakikaten yani dediğin gibi her şey bir metaya dönüşüyor. Meta dediğin şey de tüketiliyor. Yani biz türetmek, üretmek ve buna böyle olumlu farklı bir perspektiften bakmaya çalışmak yerine ya da kullanım döngüsünü uzatmaya çalışmak yerine tüketiyoruz. Yani bunu tohumda bile yapıyoruz. Düşünsene. Yani sertifikalı tohumu alıyorsun, ekiyorsun. Bir sonraki sene ondan tohumluk alıp tekrar aynı şeyi yapamıyorsun. Çünkü ticari özelliklerini yitirmiş oluyor. Yani dolayısıyla kullanım döngüsü bitiyor. Kullanım döngüsünü devam ettirebileceğin şey işte yerel tohum mesela. Yani ya da atalık tohum, işte gen merkezi neredeyse oradaki şey. Onların da mülkiyeti, yani onlardan da kalmamış bu arada. Kimseye yani artık ait değil. Olanlar da mesela satış yapamıyor, yasak. Takasla ilgili problemler çıkıyor. Yani bu çok çok tartışılan bir konu ve bütün dünyada tartışılıyor. Yani mesela ülkeler arası tohum getirmek götürmek biyolojik kaçakçılık. Yani ben cebimde Hollanda'dan bir adet lale tohumu, soğan getirdim diye mesela burada yakalansam, gerçi bu şu anda denetlenen bir şey değil bildiğim kadarıyla ama yani denetlenseydi hoşuma giden bir şey taşımışım. Ya yani patates mesela, yani ne bileyim. Bir şey, bazen bir yerde bir şey yiyorsun, hoşuna gidiyor. Götüreyim bir deneyeyim falan diyorsun. Havaalanında yakalansan biyolojik kaçakçı muamelesi göreceksin. Düşünsene, çok komik değil mi yani? İşte yani o mülkiyet, meta, kim nerede, kim neyi kontrol ediyor, kimin üstünde tahakküm hakkına sahip falan gibi böyle. İşte çok geniş, derin bir konu gerçekten. Her yerinden bir şey çıkıyor.
Doğru.
Daha da daha
Birilerinin
fazla.
Birilerinin bundan yani kazançlı olacağı şekilde bir kurguya doğru gidiliyor her noktada. Hani teknolojik aletlere hani uygulanan o planla eskitmeyi aslında tarımda da gördüğümüz bir noktadayız. Yani meta olduktan sonra hani orada da bir sınır nerede çekilir bilmiyorum. Bu noktada hani iş yapış biçimlerinden ve bu hani bu bir teknoloji geliştirir bir noktaya geldiğimiz gibi tarım yapma şeklini ölçeklenebilirlik kavramında da görüyoruz. Biraz da oraya değinmek istiyorum Yasemin. Hani bu çokça böyle hani genel olarak da tartıştığımız bir konu. Hani özellikle startup kültürünün yaygınlaşmasıyla da hani ve teknoloji girişimlerinin yatırım alabildiği bir yerde, bir gerçeklikte, bir dünyada olduğumuz için de hani sanki bütün iş modellerinin doğru kurgusu ölçeklenebilir olmaları üzerine olması gerekiyormuş gibi de bir yerdeyiz şu an. Ama bazı şeyler ölçeklenemiyor. Bazı kavramlar, bazı iş yapış biçimleri, ürünler ölçeklenemiyor doğası gereği. Yani özellikle her coğrafyanın, her ekolojik bölgenin, işte her kültürün, çiftçinin bütününü ve bağlamını gözeten hani sistem tasarılarından bahsederken veya böyle her noktada her şeyi cevaplayan tek bir çözüm yok derken hani bu ölçeklenebilirlik üzerine kurulan sistemde var olmaya çalışmak da çok büyük zorluk. Buradaki handikapı nasıl değerlendiriyorsun?
Ya bu
Ölçeklenebilme zorluğu hani yerelliğin önemli olduğu tarımda zor.
benim kafamı çok kurcalayan bir sorudur. Yani böyle ölçeklenebilirlik kelimesi ve onun tam olarak karşılığını bulmakta her zaman güçlük çekiyorum. Çünkü yani aynen dediğin gibi tarım gerçekten de çok yerel bir şey. Yerel olmasını arzu ettiğimiz, hatta yani teşvik ettiğimiz bir şey. Yani ben böyle düşünüyorum, bazen böyle Instagram'da falan şeyler çıkıyor, işte bu ananas şurada yetişmişti, burada bilmem işte ne bileyim nerede yetişiyor, ananasın nerede yetiştiğini bulamadım şu an, Antalya'da yetiştirmiş olsunlar, Hollanda'da paketletiyorlar, Amerika'ya gönderiyorlar mesela falan gibi şeyler. Yani bu, evet, ölçeklenebilir bir iş modeli olduğunu tahmin ediyorum, onun gıda paketlemesi işte gönderiyor bir şey. Ama yani bu şart mı gerçekten, o ananasın dünyanın çeşitli yerlerinde yetiştirilmeye çalışması şart mı? Aslında küçük yerel ekosistemler kurmaya çalışmak lazım. Ve küçük ölçeklerde birçok şeyi de yan yana yetiştirmek de mümkün oluyor bu arada. Yani çok büyük ölçekte bu bölge sırf pamuktur dediğin zaman yanında başka şey yetişemez hale geliyor. Ama daha küçük gıda üretme sistemleri kurarak çok daha farklı bir nüfusu beslemek mümkün. Yani orada yine sanırım bütüncül bakmak lazım. Bütüncül bakmak deyince işin içerisine biyoçeşitlilik giriyor işte. Biyoçeşitlilik dediğin şey birçok şeyin birbiriyle yan yana o sinerjiyi yaratarak yetiştirilmesi gibi bir şeye geliyor benim için. Yani her şey ölçeklendirilmeye çalışılmamalı. Çünkü işte ölçeklendirmeye çalıştıkça o demin de konuştuğumuz insanı tarımdan çıkarmaya kadar gidiyor iş. Ya yani evet, ölçeklenebilir bir şey teknolojiyle tarım yapmak, robotları getirip bir şey yapmak ve yani eminim ki bir sürü yerde bir sürü işi de kolaylaştırıyordur ama bir örneği, iki örneği bütün tarıma ve tarımla ilgili her şeye, her coğrafyaya yaymaya çalıştığımızda çuvallıyoruz. Algılar farklı. Ya insanların yapmak istediği şeyler farklı. Yani bilmiyorum. Bana mesela şey çok güzel geliyor. Böyle bir yerel bir yere gittiğimde bir köyde birileriyle sohbet edebilme şansına erişmişsem, işte oranın özel bir bitkisini nasıl yetiştirdiğini anlatırken mesela gözleri parlıyor. Yani bakıyor, biz buna gözümüzün içi gibi bakarız diyor mesela. İşte hayvanlar için de aynı şey. Böyle yine konuyu dağıtıyorum, duygusallaştım, bir şey oldu böyle, insanların gözlerindeki pırıltılardan bahsetmeye başladım ama yani demek istediğim, ölçeklendirilmekten anladığımız şey hep böyle çok büyük ve dünyanın problemlerini çözmeye yönelik şeylere gidiyor. Halbuki birazcık daha küçük düşünebiliriz. Küçük düşündüğümüz şeylerde zengin ekosistemler kurabiliriz. Yine küçük büyük kavram karmaşası yaşamayalım ama daha derli toplu bir şeyden bahsediyorum. Yani daha ekosistem olarak tasarlanabilecek, insanların, canlıların hepsinin birbirini destekleyebileceği şeyler yapabilmekten bahsediyorum. Zaten böyle bir ekosistem kurabilirsek asıl ölçeklenebilir şey bu. Yani o teknoloji falan değil. Yani orada Nasıl toparlayacağımı bilmiyorum Ecem, bu lafı şimdi. Çok da heyecanlandım üstelik. Ya o ekosistemi yaratabilirsek, yani bence asıl şey o, yani o ekosistemi tekrardan yaratmaya çalışma çabası benim için ölçeklendirmek demek oluyor. Yani burada da yaptım, orada da yaptım, orada da yaparım ama ekosistem kuruyorum. Yani gelip böyle pat diye bir şey, ne bileyim, bir şey değiştirmeye çalışmıyorum. Yani orada böyle organik bir büyüme sağlamaya çalışıyorum falan gibi bir şey. Ay, tükendim.
Yok, şey, güzel bir yere gittiğini farkındayım, anlıyorum da, sadece böyle daha somutlaştırmak adına belki bir hani soil food web analojisi üzerinden de bu ölçeklenmeyi aslında belki algılayabiliriz gibi geldi. Hani zaten bir şeylere fayda sağlayan ve yaşam döngüsü içinde o faydaya göre yaşayan bir grubun, farklı farklı insanların, farklı farklı yani individual bir entitilerin bir araya geldiği bir yerde zaten orada yaratılan ilişkilerle kurulan bir sinerjinin yarattığı çıktıdan bahsediyoruz. Yani bunun
Evet.
ölçeklenebilir olması, tek bir karar mercinin bunu ölçeklenebilir yapmasından ziyade
Evet.
oradaki ilişkilerin büyüyebiliyor olması olarak belki anlamak. Çoğu şeyi toprak analojisinden algılamak bana şey geliyor. Yani yönümü karıştırdığım zaman mantıklı geliyor yani. Orada çünkü gerçekten inanılmaz bir işçilik var, inanılmaz bir ilişki ağı var. Belki oradan düşünebiliriz. Toparlarken Yasemin, sana buradaki genel olarak düşüncelerini çok sevdiğim, beğendiğim de bir insan olduğun için bunu sana sormak istiyorum. Şey, yine ölçeklenebilir, yine ölçeklenebilirlikten konuştuk. Bir şeylerin küçük bir arazide yapılması ve büyük bir arazide yapılmasının aslında farklı sayı indirgenmeyecek etkileri olduğundan bahsettik. Bu noktada bireysel tutumların etkisini nasıl değerlendiriyorsun?
Yani benim açıkçası orada yine bak duygusallaşarak şey yapacağım galiba bunun örneğini ama yani bireysel tutumların gerçekten şeyi ya inandığımız şeyleri oldurabiliyoruz ya. Yani bireysel tutumlar yani burada da böyle şey gibi böyle secret falan gibi bir şey söylüyormuş gibi oldum böyle sanki ama ya şöyle insan karanlık bir dünyada yaşadığına inandığında karamsarlaşıyor. Yani sabahleyin yataktan çıkmak bile zorlaşıyor ve yani bu psikoloji biliminin çeşitli şeylerle de zaten kanıtladığı araştırmaları olan bir şey. Yani biraz onun gibi bir şey. Ben bireysel olarak bir onarım yaptığıma inandığım zaman benim motivasyonum artıyor. Ama burada hani çok hırslı bir şekilde dünyayı kurtar, yani gerçi onu yapanlar da var ve o da çok önemli, o da lazım bence. Ama her halükarda bireysel bir bakış açısı bir insanın etrafını en hızlı ve kolay etkileyebildiği bir şeydir. Yani ben bunu tabii çok yapıyorum. Bir sürü insanlarla konuşuyorum ve bazen böyle 5 dakika içerisinde fark ediyorum ki 30 tane insana ulaşabilmişim ve bireysel bakış açımın onarım odaklı olması sayesinde. Yani bugün artık bu hani bana sorarsan yeni bir bakış açısı değil bu arada. Ama hala da birçok insan için çok yeni bir bakış açısı. Şimdi ben baktığın zaman yani bireysel çabanın çok ötesinde de bir şey yapıyor muyum diye sorguluyorum bazen bu arada. Yani tabii ki iş yapıyoruz. Yani çalıştığım alan bu. İşte birlikte yaptığımız projelerimiz var. Projelerimizde dokunduğumuz bireyselin daha büyüğü olarak gördüğümüz şeyler de var ama yani baktığında daha küçük bir ölçekteyiz gerçekten de hani o açıdan. Bir ne bileyim politika yaratmıyorum ve yazmıyorum şu anda ve bireysel olarak ben ne yapıyorum? Bireysel olarak işimi yapabiliyorum, işimi kontrol edebiliyorum. Evet, işim bireyselden daha büyük bir şeye dokunabiliyor. Yani hani bu hep böyle ne diyeyim? Yani dirsek gibi. Yani sen bireysel olarak bir şey yapıyorsun, yaptığın şey oradan başka şeye uzanıyor, oradan başka başka oklar çıkıyor, başka insanlar ulaşmaya başlıyor ve bunların hepsinin de aynı şekilde bir bireysel düzlemi var, bir çoklu düzlemi var. Yani bireysel çabaları kesinlikle küçümsememek lazım ama şunu da söylemek istiyorum yani tek başına hani böyle ben bireysel uğraşıyorum diyerek de bir şey değişmiyor. Yani o böyle bir ara o bakış açısına gelmiştim. Ben sadece kendime döneyim bakayım. Olmadı ve olmadığı için ben bugün yaptığım işi yapıyorum. O tek başına bireysel evimde yaşadığım, dönüştürdüğüm, onardığım ilişkilerim ve hayatım bana bir yerde yetmedi ve dedim ki bunun ötesinde ne yapabilirim? bireysel çabam ve bakış açım beni daha geniş bir şeye yönlendirdi. İşte Anadolu Meraları'nda çalışmaya başladım. Ekosistemimiz büyüdü, etrafımızdaki işler büyüdü. Biraz belki basamak gibi mi görmek lazım bilmiyorum. Onu da yaşamam gerekiyordu. Çünkü onu yaşamasaydım aslında toplumsal düzlemden sıkıldığım bir noktadaydım hayatımda. Oradan geçti bireysele, bireyselden şimdi yine topluma sesleniyorum.
Evet, bireysel çabalarımızı asla hani küçük görmek noktasında değilim, ama hani sadece karbon ayak izimize bile baksak, bireylerin karbon ayak iziyle koca koca şirketlerin aldığı kararların izini, evet orada insan kendini güçsüz ve aslında şey hissedebiliyor, etkisiz. Ama bunları yaratan ve dönüştürenlerin de en temelde insan olduğunu belki düşünmek orada bir orta yolcu bir tavır olur ve hani konuşmayı da umut içinde bitirebiliriz
Ya orada
sohbetin.
biraz şeyden yanılıyoruz. Genelde yani işte bir takım sektörler şirketler tarafından yönetiliyor ya, işte PR, reklam falan gibi şeyler. O da çok da sevdiğim eğlenceli sektörlerdir. Onları da şimdi şey yapmayayım. Genelde fatura, yani fatura çıkarıyorlar bireylere. Oradaki problem o. O yüzden o hem fatura bana çıkıyor diyorum, hem ben bir şey yapmaya çalışıyorum. Onun oradaki aradaki denge nedir acaba diye insanların kafası karışıyor. Negatif söylemler üzerinden bireylere ulaşılmaya çalışılıyor. Senin karbon ayak izin, işte uçağa binersen karbon ayak izin çok büyük olur. Yani uçağa binme falan gibi şeylere dönüşüyor mesela. Yani orada farklı bir saldırma söz konusu, bir fatura, bireye bir fatura çıkarma söz konusu. Mesela ona ben kesinlikle karşıyım. Yani dediğin gibi okyanusta yangın çıkarabilen bir şirket varken, yani suyu yaktılar adamlar yani. Ben burada bireysel olarak karton yakmışım, havaya karbon monoksit salgılamışım. Ağlayamayacağım, ne yapayım? Benim de insan, yani bir hayatım var ve bunu devam ettirmek için bir takım negatif etkiler yapıyorum. Yani yaptığımız her şeyin bir etkisi var. Bunu bilmek durumundayız. Burada da bize çıkarılan faturaları doğru algılayalım ve düşünelim ki üzerimize almamız gerekenden daha fazla bir yük almayalım yani. Çok net bir şey bu.
Doğru, hoşuma gitti. Güzel, güzel bir düşünce. Orada şirketlerin insana püskürttüğü ve bireylere fatura kestiği noktada bir sınır çizmek, ama yapabileceğimizi de yapabiliyor olduğumuza inanmak güzel bir yer. Teşekkür ediyorum Yasemin.
Rica
Çok
ediyorum. Ben teşekkür ederim.
keyifli bir sohbet oldu. Bu, yani her zaman konuştuğumuz şeyleri biraz insanlar önünde de konuşmuş gibi olduk. Umarım herkes de keyif almıştır. Teşekkürler. Yarın toplantıda görüşürüz. Yasemin.
Görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese.